Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Adil Yargı programımızda bugün Avukat Ceyhun Göktağan'la birlikte konuğumuz Sayın Mehmet Elkatmış. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.
İnşallah. Sayın Elkatmış'ı çok yakinen tanıyorsunuz. Türkiye'nin yakından tanıdığı bir sima. Kendisi hukukçu, Ankara hukuk çıkışlı
Evet.
avukat ve 4 dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmuş. Uzun dönem milletvekilliği yapmış. Önemli komisyonlarda görev almış. Susurluk Komisyonu yakinen biliyoruz ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu.
Evet,
İnsan
başkan.
Hakları İnceleme Komisyonu son dönemde
Evet,
2002.
2002-2007 arası 5 ile yakın.
Evet, sizin 91'den 2007'ye kadar 16 yıl süren bir vekilliğiniz olduğu için çok tecrübelisiniz ve seyirleri çok iyi biliyorsunuz. Kanunları biliyorsunuz, yaşananları çok iyi biliyorsunuz. Özellikle sizin son başkanlık yaptığınız İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun görev alanı içinde olan Türkiye'deki insan haklarına yönelik hukukun vatandaşları koruması ve Türkiye'deki ilerleyişi açısından insan haklarının geçmişe kıyasla şu dönem nasıl?
Tabii geçmişe kıyasla bugünkü geldiğimiz nokta aynı değil. Çok dağlar kadar fark var, tabiri caizse dağlar kadar fark var. Düşünün ki yıllarca 141. madde Ceza Kanunu 141, 142, 143. maddeleri yürürlükteydi. Bir giyotin gibi düşünen insanları, inançlı insanları, her ağzını açan aydın yani fikrini söyleyen insanları mahkum ediyordu. Yani cezalarda az bir ceza değildi. Ta ki 80'li yılların ortalarına kadar bu böyle devam etti. Yıllarca, yarım asırdan fazla bir yarım asır diyelim bir süre bu devam etti. Ondan sonra rahmetli Özal'ın döneminde işte Türkiye'nin de liberalleşmeye onların tabiriyle söylüyorum başlamasıyla birlikte ve bu 141, 142 ve 160. maddelerin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte o da kendisini rahmetle anıyorum. Rahmetli Özal'ın çok büyük rolü oldu. Onun eseri. Tabii ki rejim başka bir şey buldu bu sefer. Yani 141, 142, 160 kalktı ama bu sefer 312. malum maddeyi yürürlüğe koydular. O zamana kadar 312. maddenin varlığından kimsenin de haberdar değildi. Yani öyle 312. madde işleyen, yoğun bir şekilde işleyen bir madde değildi. İşte bildiğiniz gibi Sayın Başbakanımız da o maddeden bir şiir okudu diye
Evet.
mahkum oldu. Siyasi haklar elinden alındı. Belediye başkanlığı, İstanbul gibi bir büyük metropolün halkın oyuyla gelen, ezici bir çoğunlukla hem de gelen bir belediye başkanlığı elinden alındığı gibi bundan böyle bütün siyasi hayatı da elinden alınmıştı. Oradan ama bugünkü noktaya geldik. Bugünkü noktada tabiatıyla her şey dört dörtlük diyemeyiz tabii mutlaka yine vardır bir takım bozuk olan uygun olmayan şeyler insan haklarını ihlal eden bir takım maddeler işte bugün de 300 birinci madde. Yani 312 kalktı ama
Evet.
şimdi bu sefer de 301 girdi. Ben eğer bu mantık bu işte rejimi savunanlar diyeyim. Bu çarpık rejimi savunanlar mantığı ve onlar iş başında olsalar 301'de kaldırsam bu sefer başka bir maddeyi devreye sokarlar. Hiç aklımda olmayan, hiç ilgisi olmayan bir maddeyi devreye sokabilirler. Yani ifade özgürlüğü yönden bunu söyleyebilirim. İnanç özgürlüğü yönden keza öyle. Şimdi başka bir yönden başka işkence ve kötü muameleye bakarsan orada da pek parlak değil şey değildi. Düşün ki Türkiye Avrupa Konseyi tarafından 1996'da Türkiye'deki insan hakları ve işkence ve kötü muamele ve insan hakları çok kötü noktada olduğu için denetim altındaydı. Ta ki 2004 yılında yanlış hatırlamıyorsam veya 2005 yılın başında kaldırıldı. Yani denetimden çıktı Türkiye. Ha, çıktı da tamamen Türkiye tamam her şey dört dörtlük artık biz Türkiye'de her şey normal demediler. Bildiğiniz gibi Kopenhag kriterleri diye bir kriterleri vardı. Özellikle Mars'taki kriterleri ekonomiyle ilgiliydi ama Kopenhag kriterleri de insan haklarıyla, demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle ilgiliydi. O yönden yine denetimler her yıl işte yerleme raporu diye rapor veriyorlar. Orada iki kategoride değerlendirilen insan hakları yönüyle bir de ekonomik yönden değerlendiriyorlar. Orada da insan hakları yönünde de bir takım tenkitler yapıyorlar. Ama şunu kabul etmek gerekir ki eski gibi değil. Niye değil? Bugün işte bugünkü hükümet yani AK Parti hükümeti döneminde ondan evvelki hükümetinde son dönemlerinde birkaç tane paket çıktı biliyorsun. 8 tane uyum paketi, reform paketi dediğimiz paket çıktı meclisten. Bir de sonradan geçen dönem çıktı. 9 oldu benim bildiğim kadarıyla belki yani. Bu paket olarak çıkanlar tabii devamlı yasalar çıkıyor, devamlı iyileştirmeler oluyor falan. Onları söylemiyorum. İşte o çıkan paketlerden kaçıncı paketti? 4. uyum paketinde. Diğerlerinde de var da 4. uyum paketinde özellikle işkence ve kötü muamele insanlık suçu olarak kabul edildi. Hı hı. Ve bu suçtan dolayı verilecek cezalar hem ağırlaştırıldı hem de eskiden bu gibi suçlarda ki bunun gibi başka suçlarda da vardı. Kamu görevler işler bu suçu zaten. Hı hı. Çünkü kişiler arasındaki işlenen suçlar o adi suç dediğimiz suçlardır. Onlar ayrı bir kategoride değerlendirilir. Ama işkence ve kötü muamele suçları özellikle güvenlik güçleri yani kamu görevlileri, güvenlik güçlerinin işlediği suçlar olması hasebiyle bu cezalarda bu suçları işleyenlerin yargılanabilmeleri eskiden amirinin izine bağlıydı. Yazılı izine bağlıydı. Tabii amirler de vermiyordu çünkü onlar da suç ortaklarıdır aslında. Yani bir kamu görevlisi diyelim ki bir polis amirinin eğer buna yatkın olmazsa veya amiri göz yummazsa veya amir izin vermezse böyle bir suç işlemesi zaten mümkün değil. Niye işlesin? Ha, sadist insanlar vardır. Dünyanın her yerinde her zaman vardır. O sadist insanlar bu gibi suçları her zaman işlerler. Bugün de işlerler. En ağır cezayı da ver, yine işlerler. Ama genellikle amirleriyle birlikte yani onların emirleri doğrultusunda veya onların göz yummaları doğrultusunda veya koruma garantisi vermeleri nedeniyle bu suçlar işleniyordu. İşte bu pakette bu suçların cezaları artırıldığı gibi insanlık suçu kabul edildiği gibi aynı zamanda amirlerinin yazılı izne gerek kalmadan Cumhuriyet savcıları resen harekete geçme imkanı verildi. Tabii bu çok önemli bir meseleydi. Ondan evvel izin vermiyorlardı ve kapanıyordu dosya. Adam suç işliyor, suç belli, apaçık. İnsanlık suçunu işlemiş, kötü muamele ve işkence yapmış. Bunlar örneklerini hep biliyoruz yani bu ülkede yaşayan hepimiz evet. O günleri gördük, yaşadık. Evet. Özellikle darbeler dönemi ki darbelerin en yoğun olduğu, hesapsız olduğu dönemlerdir. Sıkı yönetim, olağanüstü hal dönemleri, kim kime dumduma hesabı her şey yapılabiliyordu. Onun dışında normal zamanlarda da böyle olmayan dönemlerde dahi bu çok yoğun işleniyordu. Karakollar, cezaevleri, kamu diğer şeyleri bu işler için mekanlardı. Dolayısıyla bu izin kaldırıldı. Doğrudan soruşturma savcılara geçme imkanı tanıdı. Başka bir şey önceden ne yapıyordu? İzin vermiyorlardı, kapatıp gidiyordu. Birçok olaylar hepimizin şahit olduğu, gerçekten de yüreğimizi dağlayan bir takım olaylarda böyle oldu. İkinci bir değişiklikte mahkemeye intikal edenler de yıllarca sürüyordu duruşma mahkemelerde. Ondan sonra zaman aşımına uğruyordu. Zaman aşımına uğradıktan sonra da kapanıp gidiyordu yine. Evet. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz davalar çok uzun sürüyor. Evet. Arkadaşımız hukukçu olmasa bile içindedir. Çok uzun sürüyordu. 30 yıl süren işte dev yol davası mı ne? 30 yıl evet. Sonra karara bağlanabildi ancak. Evet. çok dava zaman aşımına uğruyordu. Hele hele bu işkence ve kötü muamelelerin cezalarda düşük olduğu için haliyle çok kısa bir süre içerisinde bunlar zaman aşımına uğruyordu. Zaman aşımı da ortadan kaldırdı. Yani dedi ki bu insanlık suçlarında zaman aşımı da olmaz. O da kaldırdı. Veya yargılanıyordu. Cezada düşük o paraya çevirme ve erteleme sınırları içerisinde kaldığı için çoğu zaman mahkemeler bunları ne yapıyorlardı? Paraya çeviriyorlar. Ondan sonra tecil dediğimiz erteliyorlardı. O yapılan bir değişiklikle de bu da ortadan kaldırdı. Yani bu insanlık suçunu işleyenlere karşı zaman aşımı işlemeyeceği gibi şikayete bağlı olmadığı gibi herhangi bir izne bağlı olmadığı gibi cezalar da artırıldı ve paraya çevrilip erteleme imkanı da ortadan kaldırıldı. Yine bir değişiklik adli tatile falan bu davalar görülmüyordu. Ondan dolayı da zaten çok uzun sürüyordu. Zaten Türkiye'de adli tatil de biraz uzun, 1,5 aydı. Sonra evet, kısalttık falan onu. Kısaltıldı. Adli tatilde dahi görülme durumu söz konusu oldu. Öyle bir değişiklik yapıldı. Onun da ötesinde önemli bir değişiklik daha yapıldı. O da şu. Şimdi böyle bir suçtan dolayı yargılanıp da mahkum olsa dahi açılan tazminat davalarında devlet ödüyordu bu tazminatları. Devlete karşı açılıyordu. Dolayısıyla da adam yaptığıyla yanına kalıyordu. Zaten ceza düşük. O ceza verilirse, zaman aşımına falan uğratılmazsa, izin verilip de yargılama yapılırsa, bütün bunları olduğunu farz edelim. Paraya çevriliyor ve erteleniyordu. Şimdi onlar da ortadan veyahut da şey yapmasa dahi, ertelenmese, paraya çevirmese dahi tazminata gelince iş, devlete karşı o dava açılıyordu ve hazine ödüyordu bu şeyi. Kişilere rücu şey getirildi yasayla. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da yargılamanın iadesi nedeni sayılmıyordu. En önemli özelliklerden bir tanesi de bu. Yani burada mahkum oluyor diyelim. Paraya çevriliyor, çevrilmiyor, erteleniyor. Bir ceza alıyor. Az da olsa bir ceza alıyordu eskiden. Sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Orada bozduğunu farz edelim yani bu şeyi. Ama burada tekrar yargılanamıyordu. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında iade-i muhakeme nedeni sayılarak yeniden burada görülme şartı getirince tabii bütün bu iyileştirmeler bu suça meyyal olanlar veya bu suçu işleyenleri caydırıcı bir şey rol oynadı. Yani artık tabiri caizse bu suçu işlemek biraz cesaret işi. Yani veya çok sadist olması gerekir insanların. Bu çok önemli bir gelişme.
Tabii.
Ondan sonra Türk Ceza Kanunu tümden değişti işte. Tümden değişti. Daha da iyileştirmeler getirildi. Anayasada buna paralel bir takım değişiklikler de yapıldı. Ve neticede işte ondan dolayıdır ki Sayın Başbakan'ın siyasi hakları geri verildi. Bu iyileştirmeler cezaların falan şey yapması neticesinde. Netice itibariyle söylesek biraz kısaca geçmişe nispetle özellikle AK Parti hükümeti döneminde çok büyük gelişmeler sağlandı. Yeterli mi? Değildir. Eksikler vardır ama zaman içerisinde bunların da düzelteceğini umuyoruz.
Evet, Başbakan'ın kendi şahsının ifadesiyle ki yani ülkeyi yönetenlerin şu andaki yaklaşımını belirten işkenceye sıfır tolerans
evet
diyor.
Dolayısıyla tabii bunun altyapısı da oluşturuldu. Şimdi yasal mevzuatlar tamam, bunlar yapıldı. Peki bunları kim denetleyecek? Ha, yargı kendi yargılama yönüne kendi denetimini yapacak. Ama yargıdan evvelki bu işlerin olmaması yani olduktan sonra, suç işlendikten sonra yargı devreye girer. Önemli olan suçun işlenmemesi. Onun için de işte bir takım bunun mekanizmaları kuruldu, bir takım altyapısı oluşturuldu. Onlar nedir? bir takım insan hakları kurulları oluşturuldu. Bunları sayarsak da en alttan başlayarak il ve ilçe insan hakları izleme kurulları oluşturuldu. Cezaevlerini izleme kurulları oluşturuldu her cezaevinde. Onun bir üstü Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı kuruldu. Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Yüksek Kurulu kuruldu. Yine Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu oluşturuldu. Bakanlıklar, her bakanlığın bünyesinde insan hakları daireleri oluşturuldu. Ondan sonra reform izleme kurulu oluşturuldu. Yani belli bazı, yani güvenlikle ilgili İçişleri, Adalet gibi bakanlıkların müsteşarlarından bildiğim kadarıyla oluşan bir kurul. Her işte ayda veya gerek görüldüğünde reformlar nasıl gidiyor, yani bu yapılan değişikliklerle insan hakları yönüyle nasıl gidiyor, onlar her toplanarak bunu izliyorlardı. Şikayetleri değerlendiriyordu ve yine hep bunların da üzerinde diyelim, benim de bir dönem başkanlığını yaptım. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu vardı. Biz mesela o komisyonun 5 yıla yakın başkanlığını yaptım. Biz mutad olarak illere gidiyorduk, ilçelere gidiyorduk. Nerede bir olay varsa, yani toplumu derinden sarsan her olaya gitmek, yetişmek mümkün değil. Mümkün değil ama toplumu sarsan, derinden sarsan olaylara hemen müdahil oluyorduk. Resen hiç herhangi bir şikayete bağlı kalmaksızın gidip olayı inceliyorduk ve neyse gereğini ilgililere iletiyorduk. Aynı zamanda bu illerdeki ve ilçelerdeki insan hakları, cezaevi izleme kurulları gibi kurulları topluyorduk. Onların çalışmalarını görüyorduk veya bazı şey, onları ikaz ediyorduk. Cezaevlerini, karakolları, bir takım sosyal kuruluşları, yani insan haklarının ihlali söz konusu olan kuruluşları, ki ben buna sosyal kuruluşlar diyorum. Mesela çocuk yurtları, huzur evleri, gençlik merkezleri gibi, hastaneler gibi yerleri biz denetim altında tutuyorduk. Rehabilitasyon merkezleri. Zaman zaman buralarda biliyorsunuz yoğun insan hakları ihlalleri, evet, oluyordu basında sızan. Onların birçoğuna biz gidip incelemişizdir. Gerekli incelememiz neticede gördüğümüz kusurları, hataları, eksiklikleri de en üst düzeyde işte bakanısa bakanla, değilse işte daha alt birimlerse bunlara ikaz ediyorduk. Yerinde görüp ikaz ediyorduk. Ve tabii bütün bunlar bu işleri işleme meyel olanlara karşı bir caydırıcı etki yaptığı gibi yapanın da yanına kalmıyordu. Bu çok önemli. İyileşmeler sağlanıyordu. Yasal bir, en önemli bana göre bir değişik, anayasal bir değişiklik de şu oldu. Yine bu dönemde, yani AK Parti hükümeti döneminde anayasanın 90. maddesine bir son fıkra eklendi. Neydi o? Maddeye baktığımız zaman şudur o son fıkra. İnsan hakları konusunda uluslararası mevzuatla ulusal mevzuat, yani Türkiye Cumhuriyeti kanunları da bir zıddiyet varsa, yani uymuyorsa birbirine, uluslararası mevzuat önemlidir, öndedir, üstündür prensibi gereği anayasa böyle bir değişiklik yaptı. Yani çelişmesi halinde insan hakları konusunda ulusal mevzuat, uluslararası mevzuat çeliştiği takdirde uluslararası mevzuat geçerlidir hükmü kondu. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani ben belki biraz şey olmayacak belki, büyütmüş oluruz olayı ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir insan hakları konusunda yasa olmasa dahi, sırf anayasanın bu eklenen son fıkra, 90. maddenin son fıkrası dahi başlı başına her şeyi halleder tek bir madde. Niye? Çünkü uluslararası insan hakları konusu artık yıllarca, yüzyıllarca, belki binlerce yıl gelişe gelişe birinci kuşak insan hakları, ikinci kuşak insan hakları, üçüncü kuşak insan hakları dediğimiz bu hukuki insan hakları gelişe gelişe artık evrenselleşmiştir. Ve bu insan hakları evrensel kaidelerinin uygulanması da yine uluslararası denetime tabidir. Yani şöyle söyleyeyim, hiçbir ülke bugün diyemez ki ben arkadaş bağımsız bir ülkeyim, İstediğimi yaparım, bana kimse karışamaz. Bunu diyemez. Artık globalleşen dünyada insan hakları çok önem arz ettiğinden dolayı ve bu insanlık alemi de insan hakları ihlallerinden çok çektiği için, çok olaylar olduğu için, çok ızdıraplar, çileler çekildiğinden dolayı bir takım mekanizmalar kuruldu. Nedir bunların başında? İşte Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler dört dörtlük mü? Değil ama bir kuruluştur. Bütün dünyadaki bütün ülkeler oraya, 200'e yakın ülke, 90 kusur zannedersem, ülke üyedir. Üye olmayan herhalde ülke yok gibi. Hani var kim işte milliyetçi Çin değil. O da Çin'in, Kızıl Çin'in şeyinden dolayı, vetosundan dolayı beşli şeydi, güvenlik konseyinde oldu, söz sahibi oldu. Şimdi ondan dolayı, yani onun gibi belki bir iki ülke kalmıştır, kalmamıştır. İşte Filistin gibi, Filistin'de yeni işte kabul edilen üyeliği, o da İsrail'in baskısıyla üye kabul edilmiyordu. Atı o da dünyada bir yere kadar geldi. Bugünlerde üyelik için başvurusu da oldu. UNESCO'ya falan da üye kabul edildi. Yani Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler işte İkinci Dünya Harbi'nden sonra o çileli dönem nedeniyle kurulan bir kuruluş ne yapmıştır? Bu evrensel kaideleri toplayarak sözleşme haline getirmiştir. Nedir o? İşte hepimizin eskiden belli, ezberlediğimiz Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi. Onun yanında birçok sözleşmesi, işte Siyasi Haklar Sözleşmesi, İktisadi Haklar Sözleşmesi, iki sözleşme, kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili 5 tane yani dersem ana sözleşmesi var. Türkiye'de bunların hepsini kabul etmiştir. Bunlardan da en önemli siyasi ve ekonomik haklar sözleşmeleri, iki sözleşme dediğimiz sözleşmeyi de AK Parti hükümeti döneminde kabul etmiştir, imzalamıştır ve meclisten geçmiştir. Onun dışında ondan sonra 49, Birleşmiş Milletler 45'te kurulduğuna göre işte 48'de, yanlış hatırlamıyorsam tarihte hata etmiş olabilirim, ya 48 veya 49'da Avrupa Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na paralel olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ne paralel olarak, yani evrensel beyannamesi paralel olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi şey yapıldı. Türkiye'de onu ilk imzalayan ülkelerden bir tanesidir. Ve bilahare de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur bunun denetimine ilgili. Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne paralel olarak da birçok sözleşmeler yapılmıştır. Bildiğim kadarıyla benim başkan olduğum dönemde 190 küsur sözleşme ve protokol kabul etti Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun olarak. Bunlardan 90'ın üzerinde sözleşme Türkiye imzalamıştı.
Evet.
Birleşmiş Milletler'de bütün sözleşmeleri imzaladı. Yani biz insan hakları konusunda bütün sözleşmelere tarafız. Şunu söylemek istedim. Yani hiçbir ülke artık bundan böyle. Ben bağımsız bir ülkeyim. Bana kimse karışamaz. Karışırlar kardeşim. Sen işte Irak'a ne diye karıştılar? Yani Irak'ta esas niyet başka. Yani emperyalist devletlerin niyetleri başkadır ama onu kamufle ederek ne diye karıştılar? Irak'a demokrasi getirdi. Saddam'ın zulmünden kurtaracaklardı güya. Demokrasi gelecekti. O şeyle ama İşin aslı öyle değil tabii ki. Oradaki petrol yerlerine, Orta Doğu'ya hakim olmak gibi nedenler işin aslı. Ama görünürdeki şey, söylenen demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğünü getirmek. Aynı şey işte Libya'da Kaddafi'ye karşı da aynı gerekçelerle, ha orada da petrol. İşte Afganistan'a aynı nedenlerle, neydi, Taliban'ın rüya işte zulmünden kurtaracağını onun için getir, ama oranın stratejik konumundan dolayı işte Rusları oradan denize indirmemek nedeniyle, çünkü işgal etmişti biliyorsun Rusya orayı. Yani bu, bütün bunlar gösterir ki artık hiçbir ülke ben bağımsızım, istedim yapar, bana kimse karışamaz diyemez. Karışıyorlar, karışılır. Onun içinde uluslararası bir takım organizasyonlar, dediğimiz gibi Birleşmiş Milletler olsun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olsun, işte efendim Savaş Suçları Mahkemesi olsun, işte Yugoslavya'da ne oldu? Orada insanlık suçu işleyenler Bosna Hersek'te, ha orada yargılanıyorlar. Niye? Sen insanlık suçu işledin diye. O da toplu katliamlar yaptın. Srebrenica katliamı bunların başında. Bütün bu sözleşmeleri de biz işte kabul ettik Türkiye olarak.
Evet. Yani sözleşmeleri kabul etmemiz gerçekten hani insan hakları ve demokrasi açısından çok önemli bir gelişme. Ve
altyapısı da yavaş yavaş da biraz evvel ifade ettiğim gibi bunları denetleyecek organizasyonlar, organlar kuruldu. İşte evet. İzleme kurulları diye, insan hakları izleme kurulları gerek hükümet nezdinde gerekse daha bakanlıklar bünyesinde, evet. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, evet. 90'da insan hakları, Türkiye Büyük Millet Meclisi insan hakları inceleme komisyonu 90'da kuruldu.
Evet.
Her bakanlıkta insan hakları dairesi oluşturuldu. Yani bir işte yasaların dışında, ya hani tamam yasalar, bir hukuki şey yapıldı. Değişiklikler anayasasından tut yasalarına kadar. İki, bunların denetleyebilecek ve önleyici tedbir olarak da bir takım böyle kurullar oluşturuldu. Evet. Tabii bütün bunlar yeterli mi? Değil. Yani yasayla falan pek bir yani %100 hiçbir zaman netice alınamaz. Evet. Bundan 1000 yıl evvel Konfüçyüs'ün bir sözü var. Konfüçyüs diyor ki, mealen söylüyorum tabii, eğer diyor hükümdar, padişah, kral neyse o zamanki şey adil değilse yasaya gerek yok diyor. Yasanın gereği yoktur. Eğer hükümdar adilse yasaya gerek yok. Yasaya gerek yok diyor. Hiç yok. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Zaten adam adil, uyguluyor hakkaniyete, insanlığa uygun bir idare sergiliyor. Ama adam adil değilse sen istediğin yasayı yap, ne oluyor? Adam uymuyor.
Çok doğru bir noktaya temas ettin.
Yani işin doğrusu bizim Türkçe'de bir güzel söz var belki, yani sözün kendi güzel değil de, yani ifade ettiği gerçek yönüyle söylüyorum. Ha, imam bildiğini okur, evet, diye bir söz var. İşte bakın biraz evvel ne dedik? Ceza kanunda defalarca değişiklikler yapıldı. Bir yanımda da böyle bir not almıştım. Mesela insan haklarıyla ilgili bu paketlerden 159. madde, 8 tane reform paketinden içerisinde 159. madde 3 defa değişti. 1. pakette, 3. pakette, 7. pakette. Ama uygulayıcı bir takım yasadaki yasayı uygulayıcıların mantalitesi, kafa yapısı uygun olmadığı için adam yine hiçbir şey değişmemiş gibi aynen bu despot şeyini devam ettirdi. Uygulamalarını.
301 ile 288 için tabii, aynı şey söz konusu.
Aynı şey kanun. Yani bütün adam ne derse diyor ki sen ne yaparsan yap, ben bildiğimi yaparım. Halbuki yasa iki türlü, hukukçu arkadaşımız da bildiği gibi iki türlü yorumlanır. Yani ikisi birlikte yorumlanır. Bir, lafzi yorum, yani lafız, bu ne diyor bu kanun? Çünkü kanunlar sosyolojik şeylerdir. Matematik gibi iki kere iki dört etmez. Matematik, dünyanın her döneminde, dünyanın her yerinde iki kere iki dört eder. Yani üç kere üç, dokuz eder. Bunu nereye gidersen git, hangi devirde yaşarsan yaşa, böyledir. Ama hukuki metinler böyle değil. Yoruma tabidir. Yani onu iyi yorumlarsan, iyi netice şey yaparsan, onun için de derler ki iyi bir kanun kötü bir uygulayıcılarında çok kötü neticeler verir. İyi, kötü bir kanun da iyi bir uygulayıcıların elinde iyi neticeler verir.
Şunu da sorabilir miyim o zaman Sayın Aykatmış? Şimdi uygulama alanında, şimdi işkence insan hakları komisyonunda siz uzun yıllar buna baktınız. Önce Sayın Gökdoğan'a sorayım. Yani uygulama alanında siyasi iradenin koyduğu işkenceye sıfır tolerans, hı hı, yargıya yansıyor mu? Şu anda buna yargının bakış açısı nasıl?
Şimdi önceki dönemden başlayalım isterseniz. 98 ile 2002 yılları arasında bir açıkçası Türkiye bir korku treninden geçti. Birçok işkenceler oldu, ağır işkenceler oldu. Hatta insan haklarının o dönemki komisyon başkanı, yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Bey daha iyi bilir, Sema Hanım'dı, Sema Pişkinsüt. Karakolda Filistin askısı buldular yani.
Evet.
Ya bu, hı, çok korkunç bir şeydi. Yani bir emniyet müdürlüğünde bir karakolda Filistin askısı çıktı. Yani insanlara işkence yapıldığı insan hakları komisyonunun başkanı tarafından bizzat tespit edilmiş
yerinde,
oldu.
Evet.
Yerinde tespit edilmiş oldu. Ne olursa olsun Mehmet Bey'in de deminden arz ettiği gibi kanun ne kadar iyi olursa olsun onu uygulayanlar onu uygulama iradesini göstermedikleri anda istenilen sonuç bir türlü alınamaz. İşkence yapmak eski 765 sayılı TCK döneminde de suçtu. 243 ve 245 vardı. Ama uygulama kısmına gelinmediği için bir türlü sonuç alınamıyordu. Şimdi 2002 yılından sonra siyasi iradenin kararlılığı tabii ki malumunuz. Ama tabii ki bu yetmiyor tek başına. Yani adli kısmın da aynı irade ve kararlılığı göstermesi gerekiyor.
İşte oraya geliyorum. Yani şimdi sen ne değişikliği yaparsan yap, adam matematik gibi olmadığı için yasalar, yani iki kere iki dört eder gibi sabit bir şey var. Nihayetinde metindir. Bir metinden ben bir şey anlarım, siz değişik bir şey anlarsınız, arkadaşımız değişik bir şey anlayabilir. Ama bu anlayış içerisinde de yani hiç değilse birbirine yakın olması gerekir. Ama maalesef Türkiye'deki bu katı ideolojik saplantılar neticesinde ideolojik yorumlanıyordu. İdeolojik davranılıyordu. İdeolojiler ön planda olduğu için o gözle bakıyordu. Hiç alakası olmayan bir şekilde yorumlanarak cezalar veriliyordu. Dolayısıyla uygulama çok önemli. Bunun için de hakimlerimiz, savcılarımız devamlı eğitime tabi tutuldu. Yurt dışına gönderildi. Yani oradaki uygulamaları görülsün diye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları tercüme edilerek hakimlerin istifadesine sunuldu. Hı. Gerek dijital ortamda gerekse kitaplar olarak. Eğitimler devamlı veriliyor. Ama bütün bunlara rağmen de yine yeterli değil. Çünkü adam kafa yapısı ona uygun değil. Mantalitesi, evet, uygun değil. İdeolojisi uygun değil. Onu değişik, lafzına bak, ben böyle anlıyorum diyor. Kardeşim böyle yazmıyor orada. O, ben de öyle anlamıyorum.
Evet.
Yani bu kanun nedir? Biraz evvel de ifade ettiğim gibi defalarca değişti. 301. maddede defalarca değişti. Anayasada ona uygun değişiklikler yapıldı. Evet. Ama adamlar yine katı bir şekilde uygulamaya başladı. Ben öyle anlamıyorum diyor. Ya tamam, sen lafzını sadece yasa, lafzen yorumlanmaz. Bir de bu yasa niçin konmuş? Nazım niye değiştirildiyse niye değiştirilmiş? Yani lafzına ve gayesine bakılır. Hı hı. Öyle yorum adam lafzında ben böyle anladım diye yani, o yasanın gayesine de bakmıyor. Yani niye değişmiş? Ona hiç bakmıyor. Niye üç defa değişmiş madde işte? Ona bakmıyor. Niye anayasada ona uygun değişiklik yapmıyor? Ona bakmıyor. İdeolojik bir gözle, ideolojisini öne çıkararak katı bir şekilde adamın şey kafa yapısı o. Tabii bunu aşmak da biraz zaman meselesi. İşte hepimiz yaşadık bu ülkede, hep beraber yaşıyoruz. Olanları görüyoruz. İşte bir hakimler, savcılar üst kurulu diye bir kurul vardı.
Fikir ve vicdan özgürlüğüyle ilgili şeylerde gerçekten evet, özgürlükçü değil, daha cezacı bir anlayış hakimdi.
Evet.
Yani bu gerçekten yanlıştı. Yani bir insanı eleştirmek demokrasinin en doğal bir hakkıdır yani. Bir insan yanlış yapabilir. Basın onu eleştirebilir. Siyaset görevi yapanlar onu eleştirebilir.
Ya zaten bu demokrasinin gereği, bir gereği olduğu gibi insanlığın da bir gereğidir.
Evet.
Hani insanı tarif etti. Değişik tarifler var insanın. Evet. Ama bir filozofun birisi de diyor ki insan düşünen bir varlıktır. Düşünmedikten sonra insan düşünmeyene zaten insan değildir. O sorun da değil. Yani şey olarak dinen akıllı olmayan insan sorumlu değil. Cenab-ı Allah ondan bir soru da sormuyor. Evet. Yani hiç o öyle aynı tabir caizse yani bir bitki gibi bir şey gibi sorumsuz yok olup gidiyor. Ama düşünen insan ötede de hesap verilecek.
Evet.
Yani hesabını da Cenab-ı Allah soracak. Ben sana bak akıl verdim, fikir verdim. Dünyaya gönderdim. İyiliği de kötülüğü de sana gösterdim. Ama evet, sen düşünmedin, kötü tarafa gittin, kötülük yaptın gibi. İnsan düşünen bir varlıktır. İnsan düşünecek. Zaten düşünmekle de iş bitmiyor. Yani bir insan düşünsün kendi kendine. Ne olur o kendi kendine düşünen insan
kime faydası olur?
Kime faydası olur? Düşündüğünü ifade edebilecek.
Evet.
Peki insan ilk çağlardaki gibi ifade edip iyi bir fikir kafanda geliştirdin veya şeyde bir zararlı fikir de olabilirsin. Onu ifade edeceksin. Etmediğin zaman o fikir zaten fikir değil. Düşünce değil. İfade etmek için de bir takım şartlar lazım. Yani eskiden olurdu çok ilkel dönemlerde 3 kişi 5 kişiye söylerdin. Veya o ilk çağlarda Aristo'nun, Eflatun'un şey yaptı çıkıyordu o şeyde Yunanistan'daki
forumda.
Oraya çıkıyor, orada konuşuyor. Nerede? Orada işte 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi neyse sen de 1000 kişi. O zamanın şartlarında onları anlatıyordu. Ama günümüz dünyasında artık iletişim vasıtalarının bu kadar geliştiği bir dönemde yani 3-5 kişiye, 1000 kişiye, 2000 kişiye hadi bir konferans düzenlenir. Diyelim stadyumda anlattın hadi 20 bin kişi geldi. Değil. Bütün insanlığa duyurman bu iletişim vasıtalarında faydalanmak için gerekir.
Evet.
Yani basın yayın hürriyetinin olması gerekiyor. Yani sadece evet, düşünce ve ifade özgürlüğü değil basın yayın özgürlüğünün de olması gerekir. Şimdi artık günümüz dünyasında o kadar her şey karmaşık bir hal aldı ki yani buralarda da bir şey yapabilmen için örgütlenmen gerekir. Yani örgütlenme özgürlüğü. Yani bu dört özgürlük en azından birbirine bağlı. Biri olmadan diğeri olmaz. Örgütlenme özgürlüğü. Bu nedir? Siyasi parti olabilir, dernek olabilir, sivil toplum örgütü, vakıf olabilir. Bütün bunlar la birlikte sadece düşünce özgürlüğü geçerlidir. Yoksa yok kardeşim sen düşün istediğin gibi hani derler insana ya ne düşünüyorsun hindi gibi derler. Böyle düşünen bir insan şey yapınca ona biraz yarı şakalı. Sen niye hindi gibi düşünüyorsun denir.
Evet.
Gerçekten düşündüğünü ifade etmezse ne yarar? İfade etmek için şartlar gerekiyor. Onu yayabilmek, kitapsa kitap yazıp onu şey yapması, işte konferansa konferans, bir köşe yazıysa, bir gazetede bir yazsa böyle bir şey. Bütün bunlar için de bir örgütlenme gerekir. Evet. Yani siyasi parti olur, vakıf olur, dernek olur, yani herhangi bir şekilde örgütlenme özgürlüğü. Ya bütün bunlar birbirine, yani aslında bütün özgürlükler dediğimiz bütün özgürlükler ne kadar işte seyahat özgürlüğünden tut çalışma özgürlüğünü dernek özgürlüğü yani ne kadar bildiğimiz özgürlükler varsa hepsi birbirine bağlıdır. Bir olmadan biri mümkün değil.
Kesinlikle öyle. Yani 301. maddenin gerçekten Sayın Bakan'ın açıklaması vardı bugün ben onu okudum. Sayın Bakan dedi ki 301. maddede değişiklik yapabilmemiz için dedi bütün siyasi partilerin dedi mutabakatı lazım dedi. Yani hepsinin aynı fikre sahip olması gerekirdi. Bence bir an önce yani değiştirilmesi gereken bir madde. Yani şey, 301. maddeyle ilgili Sayın Bakanım.
301'in şeyde çoğun yani bütün partilerin şeyi gerekmez orada meclisteki çoğunlukla olur da anayasa
kendi
malum,
kendi
anayasa,
şeyi olarak söyledi.
Tabii herhalde. Yanlış söylemiş.
Düşüncesi olarak söyledi.
Yani o manada söylememiştir.
Evet.
Yani bu gerilim meydana getirmeden evet. Herkes bunu el birliği
yumuşak
yapalım.
Yumuşak geçiş
yani.
Yapmak için herhalde.
Çünkü herkes şimdi Türkiye'de hangi görüşten olursa olsun görünüşe göre de herkes özgürlükten yana ama evet. Hadi dediğin zaman herkesin her kesimin bir kırmızı çizgileri var.
Evet.
Bu kırmızı çizgileri öne sürüyorlar. İşte benim kırmızı çizgim var. Şu olursa olur. Öteki diyor benim de şu kırmızı çizgim var. İşte denen nedir? Ya kırmızı çizgileri bırak artık. Sivil, özgürlükçü bir anayasa yapalım. Sivil bir özgürlükçü anayasa yapalım. Herkes bunu istiyor ama kırmızı çizgilerde maalesef şimdiye kadar aşılamadı. İşte evet. En son bu yapılan uyum komisyonu inşallah sözlerinde dururlarsa
inşallah.
Bir sivil bir özgürlükçü anayasa yapılabilirse bu çok büyük bir başarı. Evet. Türkiye'de her şey daha iyi olacak.
Ben bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Evet. 288. madde için de aynı söz konusu. Demin Sayın Helik Atmış onunla ilgili de hani vurgu yaptı. Bir şeyle ilgili olarak yani bir mahkeme bir karar verebilir veya bir yargı bir süreç olabilir. Onunla ilgili bir beyanat açıklamanın hiçbir şekilde suç olmaması gerekiyor. Yani yargıçlar da insan çünkü. Onlar da hata yapma insan faktörü olduğu için mutlaka var. Bir beyanat yayınlandığında veya açıklayıcı bir beyan olduğunda basında bununla ilgili bir yargı sürecinin başlamaması gerekiyor. Onun için de yani 288. maddenin de bu manada ben değişmesi veya kaldırması
gerekiyor. Çok madde var tabii yani sadece yani konu 301. madde değil.
Evet.
Yani ceza kanunu da çok böyle şeye uymayan demokrasiye, hukuka uymayan madde var maalesef. Evet. Onlar duruyor. Yani sadece ceza yasaları da değil. Türkiye'de bilebildiğim halde yuvarlak bir rakam söylenirse 15 bin civarında yasa var. Yani bunlardan bir kısmı yürürlükten kalkmıştır. İşte süreli olan yasalar vardır ama toplam Cumhuriyet'ten bu tarafa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği yasa şeyi 15 bine yaklaşmıştır.
Evet.
Yani az değil.
Evet. Şimdi Ceyhun Bey anlatırken düşündüm. Tabii ki ifade ve beyan özgürlüğü var ama basının çok hassas bir tavır göstermesi gerekiyor. Şimdi dönemimizdeki yaklaşımla geçmişteki yaklaşım bir değil. Ben 99'da çok iyi hatırlıyorum. Beyan özgürlüğü ama hele resmi makamda bulunan biri. Mesela 99 yılının İçişleri Bakanı bir beyanda bulunuyor. Yargının yönünü belirliyor. Şimdi bakın yani yargıyı evet. Etkileyen bir beyanda bulunmak hele hele bir resmi görevli için yani tamamen bir baskı unsuru.
Onu bırak.
Yani. Basın mesela o dönemde 99-98-2002 yıllarında o işkencenin evet. En faal olduğu zaman 99'daki bazı davaların soruşturma aşamalarında basın tam bir kamuda infial oluşturuyordu mesela. Ve ona binaen de tutuklama yapılıyordu.
Şimdi maalesef yargısız infaz dediğimiz olay oluyor. Yani maalesef Türkiye'de şimdilerde de oluyor. Yapanlar da baştan basın mensupları bunu öncülüğünü yapıyorlar. Basın yoluyla bu yapılıyor. Öyle bir kamuoyu oluşturuluyor ki yargısız infaz yapıyor. Bakıyorsun sen de hayret ediyorsun. Yani bir insan daha halbuki insanlar mahkum oluncaya kadar yani mahkeme kararına kadar suçsuz sayılırlar. Beraat-ı zimmet asıldır diye eski tabirle ifade edilen gibi ifade edildiği gibi ama Türkiye'de peşinen adam yani hem de olduğundan dışarı başka bir şekilde getirilerek yargısız infazla insanlar peşinen mahkum ediliyor. Burada tabii bu kadar yasal değişiklik ileri oldu işte uygulayıcılarda yanlış uyguladı da ki sizin dediğiniz etki alanına geleceğim. Şimdi yasalar tabii matematik değil dedik. Yoruma tabidir. Mahkemeler yanlış uyguladı. Ama burada yüksek yargının rolü çok önemli olması gerekir. Yüksek yargı niye koyuyor? Mahkemelerin verdiği kararda herhangi bir yanlışlık olması durumunda yüksek yargı bu yanlışlığı giderecek. Ve yüksek yargı da içtihat dediğimiz şeyler geliştirecek. Yani içtihadı birleştirme kararları verecek. Yani içtihadı birleştirme kararları da kanun gibidir. Yani kanun yerine geçen bir şey. Ama maalesef bizdeki yüksek yargı organı, bu Anayasa Mahkemesi'nden tut, Yargıtay'a, Danıştay'a kadar ki bu üç yüksek yargı organı içtihat vermiyor. Yani içtihat yapma diye bir şey söz konusu değil. Eğer bu yüksek yargı Türkiye'deki hiçbir değişiklik yapılmasa dahi, yani bundan böyle hiçbir yasa yapılmasa dahi, mevcut yasaları çağdaş bir yorumla, bir hukuk adamı mantığıyla yorumlasalar, içtihat geliştirseler, yeni hiçbir yasaya da gerek yok. Ama öyle olmuyor. Evet. İşte görüyorsun, istedikleri gibi onlar da yorumluyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorsun, işte 367 rezaleti. Yani böyle kabul edilecek bir şey mi? 367 rakamını dahi kabul etmiyor adam. Öyle değil diyor. Yargıtay, ona keza Yargıtay'ın hali apayrı bir şey. İstediği gibi yorumluyor. Kendine göre yorumluyor. Adamına göre yorumluyor. Ondan dolayı zaten bütün bu sıkıntılar, yasa eksikliği, ondan dolayıdır ki yasalar devamlı değişiyor, devamlı değişiyor. İşte 159. madde 3 ceza kanunda değişti. 4 defa değişti. 159. maddenin son fıkrasında diyor ki, tenkit maksadı, eleştiri maksadıyla söylenen sözler diyor suç oluşturmaz. Ama birisi çıkıyor, birisini eleştiriyor. O da suç olarak o madde içerisinde sokuluyor. Yani eleştiri ayrı, kasıt suç ayrı. Ama o da almıyor. Adam sanki o fıkra hiç yokmuş gibi davranıyor. Yani burada yüksek yargının tutumu çok önemli. İçtihat geliştirmesi çok önemli ama maalesef onlar da bu görevi yapmıyorlar veya kötü yapıyorlar. İşte Sayın Başbakan'ın mahkumiyeti falan da o. Bir şiir okuyor. Ya şiir, kendi de yazmış diye şiiri. Bildiğimiz bu ülkenin ideolojisinin de katkısı olan, kuruluş ideolojisinde katkısı olan Ziya Kalp'ın yazdığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bütün okullara Tebliğ dergisinde tavsiye ettiği bir şiir. Her zaman da okunan, söylenen, teşvik edilen bir şiir ama onların mantığına, mantalitesine uygun olmayan böyle bir mantık. Yani bu apaçık bir müdahaledir. Apaçık bir yönlendirmedir. Talimattır bu. Halbuki yargı bağımsızdır diyoruz. Peki nerede kaldı yargının bağımsız olduğu? Bunun gibi birçok bu ekstrem bir örnek olduğu için hep beraber yaşadığımız için bu rezaleti onun için şey yapıyorum. İşte Anayasa Mahkemesi'ndeki bu 367 şeyindeki etkileri hep biliyoruz. Yüksek yargıda bu olduktan sonra diğer yargıda, yani daha alt kademedeki yargıda işte güvenlik güçlerinde neler yapılmaz, siz düşünün.
Biz biliyoruz, yani yakinen biliyoruz. Siz şimdi çok uzun yıllar bunu gözleme dayalı olayların içinde olduğunuz için siz de yakinen de biliyorsunuz. Ama biz de 98-2002 yılları arasında, özellikle 99 yılında Türkiye'deki işkence olaylarını,
evet,
hani hekim eliği çekene sor demişler. Biz yakinen bildiğimiz için o dönemdeki yaklaşımları da biliyoruz. O işte tolerans gösterilmesi şimdi değişiyor. Evet. Allah'a şükür onlar düzeliyor. O yüzden yargıya taşınmış işkence davalarında hakikaten yargı mensuplarının işkenceye sıfır tolerans anlayışıyla yaklaşıp,
evet,
ve Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de hep mağdur olmasını engelleyen ve geçmişin o kötü dönemini, o safrasını temizleyen hukuki, kanuni ve vicdani bir tavır içinde olmaları gerekiyor.
Ben bir cümleyle konuyu şey yapayım isterseniz. Dosyada eğer sanıkların işkence yaptığına dair adli tıp raporu varsa, bu işkence kararı, yani işkence cezasından mahkumiyet karar vermek için yeterli olmalıdır. Tabii. Başka hiçbir şey aramaya gerek yok yani. Eğer devletin adli tıp kurumunun sanıkların işkence yaptığına dair, mağdurlara işkence yaptığına dair raporları varsa, artık mahkemenin bir şeye bakmasına gerek yok zaten yani. Burada, tabii, konunun uzmanı olan kişiler İşkence var demiş artık. Başka bir şey aramasına gerek yok. Başka dille de gerek yok. Bu yeterli olması gerekiyor.
Evet, tabii. Şimdi
maalesef yani yargı hiç iyi bir görüntü ve iyi bir imtihan veremedi. İnşallah bundan böyle düzelir.
İnşallah.
Ümidimiz o. Yapılan bu değişiklikler onları da belli bir noktaya getirir. Ve doğru kararlar verirler. İçtihatlar oluştururlar.
Evet.
Artık adli hatalar asgariye iner.
Evet. Ya, yargının içtihat yapamamasından bahsetti Sayın Ayık Atmış. Çok doğru gerçekten. Şimdi bazen öyle kararlar veriliyor ki Ceza Genel Kurulu da bu sefer o kararları bozuyor. Yani Yargıtay'ın bir ceza dairesi bir karar veriyor. Ceza Genel Kurulu veya Hukuk Genel Kurulu bu kararı bozuyor. Hem de bozma oranları %45-50 civarında. Yani yarı yarıya bir bozma oranı var. Onun için genel mahkemelerin de eğer verdikleri karar doğru olduğuna inanıyorsa mutlak surette onun arkasında durması gerekiyor.
Şimdi tabii yani çok bozulur. Düşün yani bu olayı başından itibaren alırsak bugün cezaevlerinde 130 küsur bin kişi yatıyor. Çok korkunç bir rakam.
Evet.
Ve tutuklu sayısı hükümlü sayısından fazla. Halbuki tersi olması lazım. Yani bir insan tutuklandıysa yani onun artık suçluluğu belli olması gerekiyor. Yani karar verirken de karar verildiğinde de o adamın suçunu sabit olması gerekiyor. Çünkü özgürlük esas tutuklama istisna olması lazım. Ama bizde tersi oluyor. Dolayısıyla da tutuklu sayısı hükümlü sayısından daha fazla. Artı mahkemelerin verdiği kararlarında isabet oranı işte %50'ler civarında. Ya böyle olmaz yani. Böyle evet. Bunlara adli hata deriz. Yani adliyede hata olmaz. İnsanların özgürlüğünde, insan haklarında hata olmaması lazım. Veya çok az asgari olması lazım ama görüyoruz hep nasıl kararlar verildiğini. Hep görüyoruz. Bir de bunun yanında başka şekiller de var. Onları ifade etmek de istemiyorum.
Ya yargıç sorumluluk almalı. Yargıç evet. Yani eğer yani bir şey özgürlükler lehine olmalı. Eğer dosyada bir karar verilmesi gerekiyorsa sorumluluk alıp onun altına imza atmalı yani.
Bir de yani yanlış karar verdiği gibi hatalı ve tarafkir kararlar verdiği gibi artı bir de yargılama çok uzun sürüyor. Yani yargısız infaza dönüşüyor. İşte bugünlerde en fazla şikayet konusu olan, rahatsızlık konusu olan o. Bunun olmaması lazım. Yani öyle insan bilirim ki işte onlarca yıl hapiste yatıp da işte en son bir Yargıtay karar verdi. İşte bu bir takım şeyler
evet.
Serbest bırakıldı. Kıyamet koptu. Evet, işte olurdu olmazdı falan. İşte bu nedir? Yargının çok uzun bir safhadan sonra karar vermesi, yanlış kararlar vermesi neden oluyor.
Evet.
Bir arkadaşımız vardı, milletvekilliği yaptı, ismini şey yapmayacağım. 12 yıl cezaevinde yattı. İdamla yargılandı. Beraat etmiş. Beraat etti. Yani biz ondan iki dönem beraber milletvekilliği yaptık. Güneydoğu'da bir ildeydi. Ve 12 yıl bil fiil kesintisiz cezaevinde yattıktan sonra beraat ediyor. Ondan sonra tabii milletvekili olarak seçildi. Mecliste iki dönemde görevi yaptı. Niye bunu söyledim? Ya böyle bir şey olur mu? Yani 12 yıl yani insanın bütün onun o arkadaşımızın bütün gençliği, bütün hayalleri mahvolmuştur. Kim bilir ne çileler çekmişti orada yatarken de cezaevindeki durumlar işte eskiden biraz evet. Sözün başında ifade ettik ama böyle bir şey olmaz. Yine geçmişte biliyorsunuz gözaltına alınıyordu, gidiyordu. Evinden alıyor. Niye alındığını bilmiyor insanlar. Aylarca gözaltında duruyor. Geçmişte insanlar gidiyordu, sorgusuz, sualsiz evinden alınıyordu. Niye alındığını da bilmiyordu. Ondan sonra aylarca, yıllarca gözaltında tutuluyordu sadece yani veya işte tutuklanıyordu. İşte bu Avrupa Kopenhag kriterleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları doğrultusunda bu paketlerle biraz evvel sözün başında ifade ettiğim 9 adet reform paketleri içerisinde bu değişiklikler de yapıldı. Yani adi suçlar dediğimiz basit suçlar da 24 saati geçmeyecek. Diğer örgütlü suçlarda da 4 gün azami gözaltında süresi var. Ondan sonra hakim kararı olmadan hiç kimse tutuklanamaz. İlkesi getirildi. Hiç değilse bir sınır getirildi yani adam. Ve tutuklanan insana da niye tutuklandığını bildireceksin. Yakınlarına bildireceksin. Eskiden adamlar kayboluyordu. Yoktu, tutuklanıyor. Nerede? İşte birçok da faili meçhullerin birçok kısmı da öyle gitti. Hadi despot idarelerde, demokratik olmayan ülkelerde bu olabilir. Ama biz diyoruz ki Türkiye demokratik bir hukuk devleti. Nerede kaldı hukuk devleti? Nerede kaldı demokratiklik? Ama Türkiye'de bunlar yoğun bir şekilde yaşandı.
Efendim hukuk işte ilerliyor. Programımızın gayesi de hukukun ilerleyişine katkıda bulunmak amacıyla bu konuşmaları gerçekleştirmek. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Erdoğan.
Ben de teşekkür ederim. Böyle bir insan haklarıyla ilgili, hukukun üstünlüğüyle ilgili bir program yaptığınızdan dolayı. Çünkü insanlarımızın da bu konuda bilinçlendirilmesi lazım. Onu o kısmı eksik kaldı. Bütün bunlara rağmen yani yasal değişiklik yapıldı, altyapısı yani bunlarla ilgili kontrol mekanizmaları kuruldu, şu oldu, bu oldu falan. Bu da yeterli değil. Yani uygulayıcıların mantaliteleri, kafa yapıları uygun diyelim, bu da yeterli değil. Toplumsal duyarlılık çok önemli. Toplumsal duyarlılık olmadan işlerin düzelmesi de mümkün değil. Ama Allah'a şükür Türkiye'de o toplumsal duyarlılık da gelişmeye başladı. Yani insanlar haklarını öğrenmeye başladılar. Hak aramasını bildiler. 2003 yılındaydı zannedersem biz komisyon başkanı olarak bir heyetle yanında bir heyetle birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittik. Onlarla saatlerce tartıştık, görüştük. Dedi ki nedir neyse. Bize şunu söylediler hiç. Unutmuyorum. Dediler ki ya Türk insanı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni çok sevdi dediler. Rakamlar verdiler. Dediler ki bak geçmişte bize işte atıyorum şu kadar dava gelirdi yılda. Şimdi şu kadar yani gittikçe misliyle artmaya başladı. Geometrik bir şekilde yani 1000 dosya geliyorsa 2000 dosya gelmeye başladı. 2000 geliyorsa 4000, 5000, 6000 gelmeye başladı. Evet. Türk halkı dediler yani bizim mahkemeyi çok sevdi artık dediler. Dediklerinde doğruluk vardı. Niye? Sevmenin ötesinde bilinçlendi insanlar. Artık hakkını aramaya başladı. Hakkına sahip çıktı. Bu çok önemli.
Evet.
Bu yasal değişiklikten de önemli. Yasal değişikliği yapılır. Yanlış uygulanıyor. Ama insanlar hakkını, hukukunu korur ve sahip çıkarsa o her şeyden önemlidir. Benim gözlemlediğim Allah'a şükür sevinçle bunu söylüyorum. Artık insanlarımız bu bilinç düzeyine erişti sayılır. Tam değilse dahi yani belli bir kesim işte değilse okumuş kesim.
İnşallah.
Bu yönde çok bilinçlendi.
İnşallah.
Önemli bir şey.
Teşekkür ederim efendim. Son sözünüz yoksa
Mehmet Bey zaten dolu dolu anlattı hepimize.
Evet efendim.
Gerçekten çok güzeldi.
Adil Yargı programımızın yeni bir bölümünde buluşmak umuduyla hayırlı günler efendim.